Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 11. bölüm 3. ayet ile başlıyoruz bu programımıza değerli dinleyicilerimiz. 1 ve 2. ayetlerde iman nedir diye başlıyor. Sonra imanın tarifini veriyor yazar. İman, umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır. Çünkü bizden önceki insanlar imanla onaylandı. Bu iki ayetin yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. Üçüncü ayette tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini yazıyor. Görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu imanla anlamaktayız. Bu evrenin ortaya çıkışı hakkında iki açıklama vardır. Bunlardan bir tanesi varsayım, diğeri vahiydir. İmanla vahiyi kabul ediyoruz ve dostum varsayımı da imanla kabul edersiniz. Varsayımın birçok teorisi vardır ve birçoklarından vazgeçilmiştir. Şu anda geçerli olan teori evrimdir ama evrimin de modasının geçtiği söylenmekte. İman etmeyen birinin tutunabileceği en iyi şey budur ama sadece bir varsayımdır ve buna inanmak için çok imanları olması gerekir. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı. Bu aslında çağlar Tanrı'nın sözüyle oluştu diye tercüme edilebilir. Tanrı sözünün diri ve etkili iki ağızlı kılıçtan keskin olduğu söylenmiştir. Tanrı sözü atom ya da hidrojen bombasından daha güçlüdür. Birisi atom bombasının üç boyda olduğunu söylemişti. Büyük, daha büyük ve herkes nerede? Tanrı sözü bundan da daha güçlüdür çünkü Tanrı sözü insanların yaşamlarını değiştirme gücüne sahiptir. Siz ve ben Tanrı sözüne geldiğimizde kardeşim, onun evreninin başlangıcıyla ilgili bildirilerini ya kabul ya da ret ederiz. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu vahiydir. Ya Tanrı'ya ya da varsayımlara inanırsınız. Bana evrimin bilimsel olduğunu söylemeyin. Bilimsel değildir. Adı üzerinde varsayımdır. Eğer bilimsel olsaydı bütün bilim adamları aynı görüşte olurlardı ama aynı görüşte olmadıkları kesindir. Günümüzde birçok bilim adamı evrime tapınma huylarından vazgeçiyorlar. Evrim teorisinde o denli hata görüyorlar ki ondan uzaklaşıyorlar. Ya Tanrı'ya inanırsınız ki bu vahidir ya da varsayıma inanırsınız. İmanın demirinin bir yere atılmış olması gerekir. Bir müzeyi ziyaret etmekte olan bir gruba rehberlik yapan bir adam hakkında bir hikaye duymuştum. Müzeyi gezerlerken kemikleri bir araya konmuş bir dinozora gelirler. Bir tane kemik bulduklarını ve büyük bir dinozor elde edene dek başka bir sürü kemik yapıp ona eklediklerini biliyorsunuzdur. Rehber, bu dinozor 2 milyon 6 yıllıktır. Tabii ki gruptaki insanlar ona hayretle bakarlar ve aralarında cesur olanlardan biri ne demek 2 milyon 6? 6 da nereden çıktı? Rehber, ben 6 yıl önce bu müzeye girdim. O zaman 2 milyon yıllıktı. Şimdi 2 milyon 6 yıllıktır. Değerli dostum, bu fıkra milyonlarca yıl öncesine dayanan bir tarih hesaplamalarının nedenli gülünç olduğunu gösterir. İman, evrenin başlangıcı konusunda sağlam bir temeliniz olduğu anlamına gelir. Bilim alanındaki bilgiler arttıkça teorimi değiştirmem gerekmez. Benim teorim uzun zamandan beri vardır. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi sıra bireylerin imanını ele almaya geldi. Size Dr. Campbell Morgan'ın konuyla ilgili bir sözünü aktarmak istiyorum. Yaşamla, kuşkuyla değil, imanla başa çıkılması gerekir. Yaşamın hiçbir zaman umutsuzlukla kararmaması ve her zaman umutla aydınlanması gerekir. Ve yaşam, etkinliklerinde sevginin paydaşlıkta pratiğe aktarılması gerekir. Bu insanların imanına bakarken bu sözlerin canlandığını göreceğiz. İman, bir kutuya koyup bakılacak bir elmas gibi bir mücevher değildir. Bu yüzden bu bölüme iman kahramanlarının kataloğu demeyi istemiyorum. Bu erkekler ve kadınlar yaşamın her durumunda imanlarını harekete geçirdiler. Yaşamlarında etkin olan imandı. İman bir rafta sergilediğiniz bir şey değildir. İman, değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözüne dayanır. Nuh'un tufanından önce yaşamış olan üç kişinin deneyimleri veriliyor. Bu kişilerden biri tufanda sağ kaldı ve tufandan sonra da yaşadı. Birincisi Habil'dir. Ve Habil'de iman yolunu görüyoruz. Sonra Hanok'ta imanla yürümeyi, imanla yaşamayı görüyoruz. Ve Nuh'ta imanın tanıklığını görüyoruz. Bu insanlar tufandan önce yaşadılar ve iman o zaman etkindi. Bu insanlar imanla yürüdüler, imanla yaşadılar ve iman ile kurtuldular. Şimdi Habil'in imanına bakalım. Habil'le birlikte, biliyorsunuz Habil Adem'in oğludur, Tanrı insanların kendisine sadece imanla yaklaşabileceğini ve kurtuluşun Mesih'e imanla olduğu ilkesini verdi. Sadece İbrahim değil, Hanok da Mesih'in gününü görüp sevindi. İbraniler 11. bölüm 4. ayette şöyle diyor: İmanla Habil Tanrı'ya Kain'inkinden daha üstün kurban getirdi ve bununla doğru kişi olduğu onaylandı. Tanrı onun armağanlarına ilişkin tanıklıkta bulundu. O öldürüldü ama imanı nedeniyle bugüne dek konuşmaktadır. Şimdi yaratılış kitabına, adları Habil'le Kain olan bu iki gencin öyküsüne dönmek istiyorum. Habil'in tam olarak Kain'in sahip olmadığı neye sahip olduğunu görmenizi istiyorum. Tekrar edeyim, Habil ile Kain Adem'in iki oğluydu. Bu iki genç arasında fark neydi? Yaratılış kitabı 4. bölüm 1. ayette Adem karısı Havva ile yattı, Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Gerçekte söylediği Rab'den adamı aldımdı. Hangi adamdan söz ediyor? Tanrı Havva'ya soyundan birisinin, kadının zürriyetinin geleceğini açık bir şekilde bildirmişti. Tanrı şeytana hitaben seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın demişti. Yaratılış 3.15. Ama Adem'le Havva günaha karşı mücadelenin bu kadar uzun süreceğini bilmiyorlardı. İlk oğullarının şeytanı yenilgiye uğratacak kişi olduğunu düşünmüşlerdi ama Kain kurtarıcı değil, bir katildi. Yaratılış 4.2'de Havva daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi diyor. Burada durup çocuklar arasında bir kıyaslama yapmamız gerekir. Çünkü Adem'le Havva'nın oğulları ve kardeş oldukları halde aslında birbirlerine taban tabana zıttılar. Bir yorumcu onların ikiz olduklarını düşünüyordu. Ben ikiz olduklarını düşünmüyorum ama günümüzdeki ikizlerden daha çok birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Örneğin günümüzde bir ailede iki oğul vardır ve ilk oğul harika ve dürüst bir çocuk olabilir. Okula gider, tüm derslerinde pek iyi alır, üniversiteye gider ve bir meslek sahibi olur. Belki de doktor olur. Ama diğer çocuk oldukça haylaz, okulda hiç başarılı olmaz ve sonunda okulu bırakır. İçki içmeye, uyuşturucu kullanmaya başlar ve başı dertten kurtulmaz. Şimdi bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz? Psikologlar Mendel'in teorisine göre başarılı gencin anne tarafından bir atasına çektiğini, diğer gencin ise babasının tarafından bir atasına çektiğini söylerler ya da tersi olabilir. Sık sık yapılan açıklama budur. Ama bu yöntemi Habil'le Kain için kullanamazsınız. Habil'le Kain'in ataları kimlerdi? Büyük anne ve büyük babaları bile yoktu. Bu iki çocuk arasındaki farkı açıklamak için kalıtım açıklamasını kullanamazsınız. Bence birçok bakımlardan birbirlerine benziyorlardı ve birçok bakımdan aynı davranıyorlardı ama farklıydılar. Habil'le Kain arasındaki fark konusunda çevre açıklamasını da yapamazsınız. Günümüzde birçok kişi insanlar arasındaki gerçek farkın çevreden ileri geldiğini düşünüyor. Tabii birincisi aile faktörü, ikincisi de çevre. Eğer çevreyi düzeltebilirsek herkesin iyi olacağını söylüyorlar. Eğer gece konduları yok edip insanları iyi evlere koyabilirsek insanlar da iyi olacaklardır deniyor. Ama her zaman böyle olmaz. Bu iki çocuk aynı çevrede yetişmişlerdi. Habil'le Kain'inki kadar iki çocuk için aynı olan bir ev düşünemiyorum. Yaratılış 4. bölüm 3. ayette şöyle devam ediyor. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Burada günler geçti derken bu günlerin sonunda anlamındadır. Bence Sep günüydü çünkü bu çocuklar ilk yaratılışa, eski yaratılışa aittiler. Belirli bir zamanda geldiler. Sonra Kain getirdi. Şimdi getirdi sözcüğü belirli bir yere getirdiği düşüncesini taşır. Habil de sürüsünden ilk doğanı getiriyor. Rab Habil'i ve sunusunu kabul ediyor, Kain'i ve sunusunu kabul etmiyor, reddediyor. Şimdi bu durum karşısında Kain öfkelendi. Suratını astı. Yaratılış 4, 4 ve 5'te bunu görüyoruz. Bu iki sunu arasındaki fark neydi? Niçin Tanrı birinin sunusunu kabul ediyor, diğerinin sunusunu kabul etmiyor? Her ikisi de Tanrı'ya itaat içinde gelmemiş miydi? Hayır, gelmemişti değerli dinleyicilerimiz. Tanrı onlara bir kurban, bir kuzu getirmelerini vahiy yoluyla açıklamıştı. Ve o kuzu ilerideki Mesih'i işaret ediyordu. Belki birisi çıkıp yaratılışta böyle bir şey yazmadığını söyleyecektir. Hayır, yazmaz ama İbraniler 11. bölümde yazar. Habil'in Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu diyor. Bunu nasıl yaptı? İmanla geldi. İman neydi? İbraniler yazarı, iman umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır diyor. Sonra ikinci ayette çünkü bizden önceki insanlar imanla onaylandı. Demek ki Habil'in Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman aracılığıyla oldu. İmanla yaklaştı. İman nedir? Yine bakalım. İman Tanrı sözünü işitmekle gelir. Habil Tanrı'dan bir vahiy almıştı. Kain de almıştı. Her ikisi de aynı ailenin bireyleriydiler. Ama Kain bunu dikkate almadı ve kendi istediği şeyi, toprağın meyvesini, kendi ürettiği şeyi, kendi yaptıklarını getirdi. Yani karşımızda kendi işlerini Tanrı'ya getiren ilk adam duruyor. Birçok insan Tanrı'ya hala aynı yolla, yani işlerle geliyorlar. Şunu bunu birçok şey yapmışlardır. Kain kendi yetiştirdiği ürünleri getirmişti. Yani kendi işleriyle Tanrı'nın önünde doğru çıkmaya çalışıyor. Ama Habil bir kuzu getirip kesti. Eğer orada olsaydınız, Habil kardeş neden bir kuzu getirdin diye sorabilirdiniz. O da Tanrı böyle buyurdu derdi. Sence o küçük kuzu senin günahını yok ediyor mu diye sorsaydınız, o da tabii ki etmiyor diye yanıt verirdi. Tanrı'nın kuzuyu getirmemi buyurduğunu söyledim. Anneme soyundan kurtarıcı olacak birisinin geleceğini söyledi Tanrı ve kuzu da o kişiye işaret ediyor. Kurtarıcının geleceği zamanı bekleyerek imanla geliyorum derdi. Başlangıçta Tanrı değerli dostum kendisine giden yolu açıkça bildirmişti. Kan dökülmeden günahların bağışlanması olmaz. Tanrı'ya günahkar olduğumuzun ve günahlarımızın cezasının ödenmesi gerektiği temeline göre yaklaşırız. Küçük bir kuzunun kesilmesinin nedeni buydu. O küçük kuzu günahı yok edemezdi. Ama dünyanın günahını yok eden Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'i işaret ediyordu. Evet değerli dostum, küçük bir kuzunun kesilmesinin nedeni Tanrı'ya günahkar olduğumuzun ve günahlarımızın cezasının ödenmesi gerektiği temeline dayanıyor. O küçük kuzu günahı yok etmiyor ama dünyanın günahını yok eden Tanrı kuzusu olan Mesih'in gelişine işaret ediyordu ve imanla sunulmuştu. Habil'in sunusu Mesih'e işaret ediyordu ve Habil imanla gelmişti. İşte kurtuluşun, doğru sayılmanın, doğru çıkarılmanın yolu budur. Değerli dostum, Tanrı ta başlangıçta yolu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Günümüzde insan yabancı, yolcu ve akılsız olduğu halde bu konuda yanılmaması gerekir. Tanrı bize çok açık bir biçimde bildirmiştir. Kendisine giden yol Mesih'tir. İsa Mesih'in kendisi yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ben aracı olmadan kimse Tanrı'ya ulaşamaz, Tanrı'ya gelemez. Mesih yoldur. Tanrı onu bizim günahlarımız için ölmek üzere vermiştir. Bu yüzden Habil bizler için iman yolunu aydınlatır. Bu kan serpilmiş yoldur, Mesih olan yoldur. Şimdi Hanuk'a geliyoruz ve onda iman yürüyüşünü görüyoruz. Eğer Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelirseniz o zaman onunla yürümeniz gerekir. Bundan sonra inanlının yürüyüşü, yaşayışı önemli bir hal alır. İbraniler 11 ayet 5'te şöyle diyor. İmanla Hanok ölümü tatmamak için göklere götürüldü. Bu dünyada gözden kayboldu çünkü Tanrı onu göklere almıştı. Yukarıya alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut ettiğine ilişkin tanıklık vardı. Hanok'tan söz edildiğini ilk kez Yaratılış 5. bölümde görüyoruz ve bu çok üzücü bir bölümdür. Adem soyunun öyküsü. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Adem'in 130 yıl yaşayıp bir oğul sahip olduğu ve adını Şüt koyduğu söyleniyor. Sonra Adem ölüyor ve oğlu Şüt yaşayıp bir oğul sahibi oluyor. Sonra Şüt ölüyor, Adem'de herkes ölür. Çok uzun bir zamandır durum böyle sürüp gitmiştir. Yaratılışın 5. bölümü bir mezarlıkta yürüyüp mezar taşları üzerindeki yazıları okumak gibidir. Gerçekten monotonlaşmaya başlar ama bugün bile insan soyunun üzücü bir öyküsüdür. Şimdi içinde yaşadığımız zamanda bile durum böyledir. Durumda fazla bir değişiklik olmamıştır. İnsanlar hala ölmektedir. İnsanın yaşam süresini biraz uzattığımızı biliyorum ama binlerce yıl hatta sonsuzlukla karşılaştırdığınızda birkaç yıl nedir ki? Ama Yaratılışta Hanok hakkında şöyle okuyoruz. Hanok'un doğumundan sonra Yaret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Yaret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşallah doğdu. Metuşallah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Yaratılış 5, 19-24 ayetleri. Hanok'un öyküsü budur değerli dinleyicilerimiz. Yaratılış 5 bizlere bir soy ağacı veriyor. Çok kesin bir çizgiyi takip eder. Bütün bu kişilerin oğulları ve kızları olduğunu okuyoruz ama bizlere onlar hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Sadece bir tek kişi, Yaret oğlu Hanok'a dikkat çekilmiştir. Hanok'un 65 yıl yaşadıktan sonra Metuşallah adlı bir oğlu olduğunu okuyoruz. Hanok'un başka çocukları da oldu ama belli ki ilk doğan çocuğu Metuşallah'tı. Metuşallah'ın doğumundan sonra Hanok Tanrı yolunda yürüdü diyor. Metuşallah'ın doğumundan önce ne yaptığını bilmiyorum ama Tanrı'yla yürümediğini biliyorum. Belki dikkatsiz bir hayat sürmüştü. İlgisizlik içerisinde yaşanan bir hayat olabilirdi. Belki de açıkça günah içerisinde yaşamıştı. Kayıtlar bir şey söylemiyor. Metuşallah'ın doğumundan sonra Tanrı'yla yürüdüğünü yazıyor. Bir gün belki de bebeğinin beşiğinin yanına gidip gülümseyen ve kıpırdayan o küçük bebeğe baktı. Bebeğin adı Metuşallah'tı. Bizler Metuşallah'ı her zaman çok uzun sakallı ihtiyar bir adam olarak hayal ederiz ama bu sırada daha küçücük bir bebekti ve Hanok bu bebeğe baktığında sorumluluğunun farkına vardı ve bu onun yaşamını değiştirdi, Tanrı yolunda yürümeye başladı. Bir çocuğunuz yaşam biçiminizi değiştirmezse hiçbir şey değiştirmez değerli dostum. Vaiz bile sizi etkileyecek fazla bir şey söyleyemeyecek. Ama bu küçük bebekler bir tek kelime söylemeseler bile Tanrı'nın namına konuşurlar. Oradan buraya gelmişlerdir ve o kadar taze görünürler ki bir şekilde Tanrı'dan bir mesaj getirirler. Metuşallah'ın Hanuk için böyle yaptığı kesindi. Adamın yaşam biçimini değiştirdi. Kayıtlar bize Metuşallah'tan sonra Hanuk'un başka çocukları da olduğunu bildirir ama öldüğünü bildirmez. Dikkat edin, Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Hanuk'ta iman yürüyüşünü görüyoruz. İbranilere mektubun yazarı, iman sayesinde Hanuk ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Yukarı alınmasından önce değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi diyor. Yaşayışı Tanrı'yı hoşnut etti. Çünkü kurallar ve düzenlere göre değil, imanla yaşadı. Tanrı'ya inandı ve Tanrı'yı hoşnut eder bir biçimde yaşadı. Sonra Tanrı onu yanına aldı. Ölmedi, yukarı alındı. Bu kutsal kitapta değerli dinleyicilerimiz, kaydı bulunan ilk yukarı alınma olayıdır. Hanuk yeryüzünden alınmıştı. Bu arada burada bize ruhsal bir mesaj veren bir şeyle karşı karşıyayız. İnanlılar topluluğunun büyük sıkıntı devrini geçireceğine inanan ve buna örnek olarak Nuh'u gösteren kişiler vardır. Ama Nuh, inanlılar topluluğunu değil, büyük sıkıntı zamanında dünyada kurtarılacak olan insanları temsil eder. Tanrı onları koruyacaktır. Bunlar kimlerdir? İsrail'in 144 bini ve ayrıca Yahudi olmayan uluslardan büyük bir kalabalık. Bu kişiler adına kilise dediğimiz inanlılar topluluğunun bir parçası değildirler. Vahiy kitabında büyük sıkıntı rüzgarları yeryüzünde esmeye ve mahşerin dört atlısı at sürmeye başlamadan önce İsrail ulusundan 144 bin ve Yahudi olmayan uluslardan büyük bir kalabalık mühürlenecektir. Nuh bunları temsil etmektedir. Dostum, Tanrı sizi büyük sıkıntı sırasında koruyabilir ama sorun Tanrı'nın sizi koruyabilip koruyamayacağı değil, Tanrı'nın ne söylediğidir ve Tanrı inanlıları yanına alacağını söylemiştir. Filadelfiya'daki inanlılar topluluğuna şöyle demiştir: sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim. Vahiy 3 ayet 10. Hangi saat dünyayı deneyecektir? Kutsal kitapta sözü geçen tek saat büyük sıkıntı dönemidir. Hem Yahudiler hem de Yahudi olmayan uluslardan oluşan bu büyük kalabalık korunacaktır ve Nuh bu kişileri temsil eder. Hanuk ise inanlılar topluluğunu temsil eden adamdır. Hanuk tufanı yaşamamıştır, yukarı alınmıştır. Nuh'un gemisinde değildi. Tanrı onu Nuh'un gemisine koyabilirdi ama koymadı. Tufan sırasında Hanuk'u koruyabilirdi ama bunun yerine onu oradan aldı ve inanlılar topluluğu içinde aynısını yapacak. Hanuk inanlılar topluluğunu temsil eder. İman sayesinde Hanuk göklere götürüldü. Kutsal kitabın başka çevresinde yukarı alındı deniyor. Bunu seviyorum çünkü her şeyi bir yerden alıp bir başka yere koymak anlamına geliyor. Hanuk yaşamın bir alanından bir diğerine alınıp götürülmüştü. Bunu tanımlamanın en iyi yolu pazar günü kilisedeki kutsal kitap okulundan gelen küçük kızın anlattığı gibidir. Annesi, bugün öğretmeniniz size ne anlattı diye sormuş. Küçük kız, bize Hanuk adlı bir adamdan söz etti demiş. Bunun kutsal kitabı öğreten iyi bir pazar okulu olduğunu görebiliyoruz. Annesi, Hanuk'a ne olmuş diye sordu. Bunun üzerine küçük kız annesine şu hikayeyi anlatmış. Hanuk çok uzun bir zaman önce yaşamıştı ve Tanrı her gün gelip ona, Hanuk benimle yürüyüşe çıkmak ister misin diye sorarmış. O da, evet Tanrım, seninle yürüyüşe çıkmak istiyorum dermiş. Bunun üzerine her gün Tanrı Hanuk'un evine gelir ve Hanuk Tanrı ile yürüyüşe çıkarmış. Bir gün Tanrı gelip, Hanuk bugün biraz yürüyüşe çıkalım, seninle konuşmak istiyorum demiş. Bunun üzerine yola koyulmuşlar. Hanuk ceketini almış, hatta yanına sandviç bile almış ve yürümeye başlamışlar. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Sonunda çok geç olmuş. Hanuk, aa çok geç olmuş. Evden de çok uzaklaştık. Dönmeye başlasak iyi olacak demiş. Ama Tanrı, Hanuk senin evinden çok benim evime yakınız. Onun için benimle benim evime gelebilirsin demiş. Ve Hanok Tanrı ile birlikte onun evine gitmiş. Hanok'un öyküsü değerli dostum bundan daha güzel nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Ve bir gün inanlılar topluluğuna da böyle olacak. İnanlılar topluluğu yani Hanok gibi Tanrı ile yürüyen gerçek inanlılar bir gün onunla birlikte Tanrı'nın evine gidecekler. Rab ise geliyor. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.